Ayrım 8. Enver, Murat Bardakçı. Sayfa 93. Reval mülakatı, o senelerle ilgili hatıralarını kaleme almış olan iddiatçıların yazdıklarının yanı sıra Enver'in otobiyografisinde de önemli ve hadiseleri hızlandıran bir gelişme olarak geçer. Enver'in Selanik Merkez Kumandanı olan eniştesi Nazım Bey'e karşı cemiyetin giriştiği suikast teşebbüsünün başarısız kalmasının ardından hükümet tahkikatı derinleştirmiş ve cemiyet üyelerinin tespitinde de önemli adımlar atılmasına başlanmıştı. Bir tarafta devam eden tahkikatın neticesinde tevkif edilip Pizan taraflarına gönderilme endişesi, diğer taraftan da Reval'in getirdiği endişe öncelikle iki kişiyi, Enver ile Resneli Niyazi Bey'i harekete geçirdi ve 1908 Haziran'ın ikinci haftasında halkı uyandırıp Abdülhamit'i anayasayı tekrar yürürlüğe koymaya mecbur etmek maksadı ile dağa çıktılar. Hareketleri semeresini bir ay içerisinde verecek ve anayasa yeniden yürürlüğe girecekti. Sarayın gönderdiği paşalar ve soruşturma heyetleri Selanik'te her taşın altında iddiatçı aramaktaydı. Cemiyetin lider kadrosunun ortaya çıkartılması an meselesi idi ve Enver tetikteydi. Selanik, Manastır ve Kosova vilayetlerinin umumi müfettişi olan ve ileriki senelerde sadaret makamına getirilen Hüseyin Hilmi Paşa tarafından çağrıldığını öğrenir öğrenmez Selanik'i terk etmeye karar verdi ve 25 Haziran 1909'da şehirden ayrıldı. Enver'in gidişinden 3 gün sonra Niyazi Bey de beraberindeki 150 yahut 160 askeriyle beraber Resne'den dağa çıktı. Gitmeden önce kışladan her asker için ikişer tüfek ve kışla sandığındaki 550 lirayı almış ve sandığa bir makbuz bırakmıştı. Enver otobiyografisinde Selanik'i terk edip dağa çıkmasını ayrıntıları ile ve romantik ifadelerle anlatır. Validem müfettiş paşanın yaveri ve emir neferi 3 defa gelip beni aradığını ve hemhal paşayı görmem lazım geldiğini söyledi. Sofra hazırdı. Sükunetle birkaç lokma yedim. Fakat acaba müfettiş paşa benden şüphelendi mi diye düşünmeye başladım. Vakit kaybı lazım değildi. Hemen odama çıktım. Sırtımdaki beyaz ceketi çıkardım. Siyah pelerinimi aldım. Ortada bulunan birkaç kağıdı parçaladım. Burada her şey bana meyusane bakıyordu. Hava kararmaya başlamıştı. Müteessir olmaya başladım. Fakat vazifemin ulviyetini düşünerek bu teessüre teessüf ettim. Odamın içine son bir nazar fırlatarak çıktım. Kapı yanında asılı kılıcıma baktım. Annem kapının yanına gelmişti. Elini öpmek istedim fakat hiçbir şeyi anlamamasını istiyordum. Kendimi zapt ettim. Evden çıktım. Babam bu gece vazifesi iktizası yolda olduğundan kendisiyle görüşememiştim. Mamafi evden çıkınca eski beşaşetim avdet etti. Artık gözümde hiçbir şey yoktu. Evet. Bir vakitler vatana hiçbir fayda temin etmeden bir şaki kurşuna hedef olacak yerde vatanın selameti için ölecektim. Bu halde hiç olmazsa rahmet okuyacak birkaç kişi bulunacaktı. Manastır heyeti merkeziyesinde süvari kaymakamı Sadık Bey'in dediği gibi süvari merhumunun istibdat duvarına çaktığı çivi benim tırmanmama yardım edecekti. Merhumun cesaretine hayran olduğumdan ben de aynı ismi Nam-ı Mütear olarak almıştım. Merkezi umumi evrakına suavi diye muhaberatta ilk evvel kullanmasına sebep olan dört keşe kufi yazı ile imza ederdim. Tüfeğim ile tabancam yanlışlıkla Hıfzı Bey'in yazıhanesinde kaldığından yeniciye kadar yalnız ufak revolverim ile gitmeye karar verdim. Bu sırada Talat Bey cemiyet sandığından masarifi melhuzeye karşılık olmak üzere 10 lira verdi. Biraz sonra arkadaşlarla veda ederek ayrıldık. Haziran 12 ve 13. Perşembe ve Cuma günleri arasındaki gecede artık Selanik'i, ailemi, istikbali maddimi terk ederek sadece ahaliden bir fert gibi hükümetin bütün kuvvetine karşı alenen müsellahan ilanı isyan ediyordum. Fakat evvela Allah'a ve peygambere, sonra da cemiyetimizin teşkilatına, hükümetin zulmünden bizar olan millete itimadı tamam olduğundan istikbali vatanı gayet parlak görüyor. Bunun için benim maddeten kararan istikbalimin zulmetine ehemmiyet vermiyordum. Şehir kapısından kolcuların gözüne ilişmeden çıktık. Vardar kapısında henüz açılmış olan kahvelerin önden geçerken artık Selanik'e veda ediyordum. Nişanlarımı sökerken hissettiğim ufak bir tesir büsbütün zail olmuştu. Vaka artık eski tahayyülatım gibi memleketi hadim iyi bir asker olamayacaktım. Çünkü bu andan itibaren hiç idim. Dağda ise kim bilir hangi kurşunla vurularak asi diye cesedin bir köşeye atılacaktı. Fakat memnun idim. Çünkü şimdiye kadar memlekete esaslı bir fayda temin edemeden 10 defa Adem'e mahkum olup kurtulan hayatımı bu kere hakikaten vatan selameti yolunda sarf edecektim. Binaenaleyh elbet bir gün gelecek, beni rahmetle yad eden bulunacaktır diyordum. Enver'in Selanik'ten ayrılıp dağa çıkması ile Abdülhamit'in kanunu esasiyi tekrar yürürlüğe koyması, yani ikinci meşrutiyetin ilanı arasında sadece 41 gün vardı. Bu 41 gün boyunca dağlarda köy köy dolaşan Enver, mutlakiyetin son bulup anayasanın yeniden uygulanması konusunda halka ateşli konuşmalar yapmakta, köylülerin cemiyeti destekleme hususunda söz vermelerini kafi görmeyip toplu şekilde tahlif, yani yemin ve cemiyete giriş törenleri düzenlemekteydi ve bütün bunları yaparken cemiyet ile temas halindeydi. Haberleri, mektupları ve gönderilen silahları genç subaylar vasıtasıyla almaktaydı. O günlerde cemiyet artık Rumeli müfettişi umumisi olduğunu bildiren bir mektup gönderdi ve bu mektubu o sırada Selanik'te demiryolu müfettişi olan genç bir kurmay yüzbaşı Mustafa Kemal Bey'e getirdi. Bu esnihayı ve cemiyetin Rumeli Teşkilat-ı Dahiliye ve Kuvvet-i İcraiye müfettişi umumiliğine tayin oldu mu Müşir Kağıdı Erkan-ı Harp Kol Ağası o vakit hat müfettişi olan Mustafa Kemal Bey'e getirmişti. Öpüştük. Bir gece beraber kaldıktan sonra avdet etti. Selanik'ten şimdi iyi gitmekte olduğu anlaşılıyordu. Şimdiye kadar ebeveynimden mektup gelmemişti. Gelmesini de istemiyordum. Çünkü belki benim oldukça ağır olan bu hareketimi muhabbetlerinin şiddeti saikasıyla tecviz etmez ve kendilerini böyle bıraktığımdan dolayı darılırlardı. Fakat Mustafa Kemal Bey'in getirdiği bir zarfı açınca kalben biraz sıkıldım. Çünkü bu zarfta ebeveynimden olan mektuplar vardı. Dağlarda geçirdiği günlerde ailesi aklın bir köşesindeydi. Kader yolculuğuna onları haber vermeden çıkmış olmasına üzülmekteydi. Hareketi hakkında ne düşündüklerini merak etmekte ve tasvip etmemeleri ihtimalinin endişesini yaşamaktaydı. Ama annesiyle babasının Mustafa Kemal vasıtasıyla gönderdikleri mektupta yaptığını, yani dağa çıkmasını tasvip ettiklerini yazdıklarını okuyunca üzüntüsü son buldu. Artık kamilen değişmiştim. Demek validem benim bu hareketimi tecviz ediyordu. İkinci hemşiremin mektubunu okuyunca fevkalade neşelenmiştim. Peder Bey'in mektubu üzerine çocuk gibi sevincimden gülüyordum. Gayri ihtiyari mektubu etrafımdakilere okudum. Onlara da aynı tesiri yaptı. Artık ebeveynim kamilen zihnimden silinmişti. Çünkü onların duasını bu suretle kazanmış, onları memnun etmiş oluyordum. Artık düşünecek başka şey kalmamıştı. Bu yük altında kalben fevkalade ferahlık duyuyor, elimdeki tüfengi sıktıkça hiçbir şeyden ihtiraz etmeyeceğimi hissediyor, kendi kendime itimadım artıyordu. Annesinin daha sonra gönderdiği bir mektupta, başladığın işi bitirmeden dönersen sütümü helal etmem diye yazması Enver'in şevkini daha da artıracaktı. Dağda bulunduğu günlerde değişik isimler kullandı. İlk günlerde Ahmet Dayı, daha sonra Doyranlı Ahmet Ağa idi. Kendi grubunu çete diye isimlendirmekte, ardından aynı şekilde dağa çıkan genç subayların çeteleriyle birleşmekteydi. Ve halkın da silahlarıyla katılmasının neticesinde hatırı sayılır bir kuvvetin sahibiydi. Enver ve Niyazi Bey ile diğer subaylar dağlarda köy köy dolaşıp yeni çeteler teşkil ettikleri sırada, şehirlerde de ard arda silahlar patlamakta ve cemiyetin fedaileri Abdülhamit taraftarlarının önde gelenlerini ortadan kaldırmaktaydılar. Öldürenler arasında polis müfettişleri, bazı memurlar ve hatta bir de alay imamı vardı. Ama asıl ses getiren ve yıldızı paniğe sevk eden suikast, Abdülhamit'in iddiatçı çeteleri temizleme vazifesi verip, Manastır Fevkalade kumandanı yaparak bölgeye gönderdiği Şemsi Paşa'nın 7 Temmuz 1908'de Manastır Postanesi'nin önünde Yüzbaşı Atıf Bey tarafından öldürülmesi oldu. Cemiyetten aldığı emri yerine getirerek Şemsi Paşa'yı öldüren Atıf Bey, Atıf Kampçıl, 1880-1947. Daha sonra hem Osmanlı hem de Cumhuriyet Meclisi'nde Çanakkale Milletvekili olarak bulunacaktı. Manastır'daki hadiseler bu kadarla da kalmadı. Çeteler Şemsi Paşa'nın yerine tayin edilen ve cinayeti soruşturan komisyonun da üyesi olan Tatar Osman, Fevzi Paşa'yı 22 Temmuz gecesi Manastır'daki konağından dağa kaldırdılar. Paşa'nın kaçılması üzerine halk da aşka geldi ve 3000'den fazla sivil o gece çetelerle beraber dağa çıktı. Enver otobiyografisinde teşkilatın tehlikeli gördüğü kişileri Mesela Nazım Bey'e karşı yapılan beceriksizce suikast teşebbüsünü, soruşturanları da ortadan kaldırma hazırlığını önceden başlattığını, hatta sadece kurşundan değil, zehirden istifadeyi bile düşünmüş olduklarını anlatır. Nazım Bey'in vurulmasından bir gün sonra gelmiş olan Mahir Paşa heyeti ise Nazım Bey'in katilini tahari ediyordu. Bunun için birkaç zabit tevkif edilmişti. Bu sırada heyet en ziyade cemiyetin keşfiyle meşgul idi. Bunların harekatını tasaddut ve icap eden tedabiri ittihaz için Rahmi Bey, Selanik mebusu Erkan-ı Harp binbaşısı Fethi Bey ve İsmail Hakkı Bey ve ben Fethi Bey'in evinde toplanmış idik. Rahmi Bey bulundukları otelden evrak alıp tetkikatlarını anlamaya vasıta olmuştu. Hatta icabında bunları otelde zehirlemek bile temin edilmişti. Tatar Osman, Fevzi Paşa'nın kaçırılması sırasında Manastır valisi Fısı Paşa'nın konağında kuşatmış ama paşaya dokunulmamış. Kuşatma kaldırılmıştı ve Hıfzı Paşa bütün olup bitenleri Sultan Abdülhamit'e gönderdiği telgrafta sadece 5 kelimeyle mükemmel şekilde ifade edecekti. Manastırda kulunuzdan başka herkes ittihatçıdır. Saraya giden telgraflar sadece idarecilere ait değildi. Rumeli'nin dört bir yanından anayasanın tekrar yürürlüğe konmasını isteyen telgraflar da yağmaya başlamıştı. Telgrafların bir kısmı alışılmış saygılı üslupla kaleme alınmışlardı ama çoğu Abdülhamit'e artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösterecek mahiyetteydi ve bir telgrafta açıkça istekleri yerine getirilmediği takdirde ordunun İstanbul'a yürüyüp başkasına biat edileceği tehdidinde bulunuyordu. O sırada dağlarda yürüyüşüne devam eden Enver, 22 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla beraber Köprülü'ye girdi. Bütün gece görüşmelerle geçti ve ertesi gün hürriyetin ilan edilmesi kararlaştırıldı. Ertesi sabah Köprülü'deki hükmet konağında toplanıldı. Enver, topçu subayını 3 bare top atması için hazır olmasını emretti. Halk zaten konağın önünde beklemekte ve "Yaşasın millet, meşrutiyet, hürriyet!" diye haykırmaktaydı. Enver yanındakilerle beraber aşağı indi. Hocaları ile papazlar dua ettiler. Enver sonra Türkçe ve Bulgarca iki nutuk söyledi ve meşrutiyeti ilan etti. Bu sırada bir topçu subayı Enver'in önceden verdiği emri yerine getirdi ve 3 pare top attı. Enver Köprülü kasabasında meşrutiyetin ikincisini yahut o zamanki ismiyle hürriyeti Köprülü kasabasında böyle ilan ettikten sonra saraya bir telgraf çekti. Hastayı tedavi ettik. Bulgar vatandaşlarımız bizimledir. Beyhude kan dökülmemek için muhik olan matlabımızın isafına tavassut buyurunuz. Bir diğer hürriyet ilanı da Manastır'da yapıldı. Manastır Harp Okulu'nun ders nazırı olan Erkan-ı Harp Binbaşısı Vehip Bey, yani sonraki senelerin meşhur Vehip Paşası Vehip Kaçı 1877-1940 bir top arabasının üzerine çıkarak bir nutukla meşrutiyeti ilan etti. Mukaddes vatandaşlar, muazzez kardeşler, bu mübarek haki paki vatanın 31 seneden beri geçirdiği rikatengiz muzlim canhıraç levhalardan, demlerden bahsetmek istemem. Ey Ohri kahramanları, ey Resne arslanları, ey Manastır yiğitleri! Dünyada misline tesadüf edilemeyen bir asalet ve necabetle vazife-i milliyenizi ifa ettiniz. Sizi bağrımıza basar, zevali napezir teşekkürlerimizin kabulünü rica ederiz. Cenab-ı Hak sizi dareinde mesut buyursun. Siz bütün devlet-i Osmaniye ve ümmet-i merhumiyi sevindirdiniz. Cenab-ı Allah da sizi bahtiyar eylesin. Evlerini, çoluk çocuklarını rahat ve refahını bırakarak vatan uğruna mahrumiyeti mutlakaya katlanmak suretiyle dağlara çıkan arkadaşlarımız sağ olsun. Yaşasın Manastır kahramanları, yaşasın Ohri fedaileri, yaşasın İzmir fırkası aslanları, yaşasın vatan, yaşasın millet. Vehip Paşa'nın bu sözlerin ardından yine dualar edildi ve toplar atıldı. Sarayın bütün bu olup bitenlere artık dayanacak gücü kalmamıştı. Ve Sultan Abdülhamit bir gün sonra, yani 24 Temmuz'da meşrutiyeti bu defa kendisi ilan edip kanun-ı esasiyi tekrar yürürlüğe koydu. Bu ilan 30 sene boyunca devam etmiş olan mutlakiyetin son bulması ve Abdülhamit rejiminin Manastır'da yapılan suikastler ile vilayetlerden gönderilen ve sadece bir klasör doldurabilecek kadar telgraf karşısında hemen teslim olması demekti. Ama teslimiyetin asıl sebebi ne telgraflarla gelen talepler ve ne de ard arda işlenen suikastlerdi. Üçüncü ordunun İstanbul'a yürümesi tehdidiydi. Bazı telgraflarda taleplerinin kabul edilmemesi halinde askerin İstanbul'a girme ve daha da önemlisi veliahta biat etme tehdidi zaten vehimli olan Abdülhamit'in vehmini daha da artırmış ve hükümdar kanunu esasiyi ben tesis etmiştim. Madem ki milletin bu kanunu şimdi yine meğriyetini istiyor ben dahi verdim şeklinde emperyal bir ifadeyle 30 sene önce kaldırmış olduğu anayasayı tekrar uygulamaya koymuştu. Meşrutiyet yeniden ilan edilmişti. Bunda Enver'in büyük rolü vardı ve Selanik artık Enver'i çağırmaktaydı. Bir ay önce ümitsizce çıktığı yolculuğun aksine şimdi muvaffakiyet kazanmış şekilde ve şöhret sahibi olarak dönecekti. Selanik'e Tikveş ve Üsküp üzerinden trenle gitti ve Abdülhamit'in kanunu esasiyi yeniden yürürlüğe koyduğunu Tikveş'te tren beklerken öğrendi. İstasyonlarda halk sevgi gösterileri yapmakta, Enver bu hürriyet manzarasını seyredip ağlamaktaydı. Bindiği tren top atışlarıyla hareket etmişti ve halk yol boyunca davullar çalıyordu. Hemen her istasyonda durdurulan tren Selanik'e gecikerek vardı. İstasyonda büyük bir izdiham vardı. Enver kompartmanın önünde çiçeklerle karşılandı ve o günün en kıymetli hediyesini Talat Bey'den aldı. Kırmızı ciltli bir kanunu esasi, yani anayasa. Enver isminin tarih sayfalarına yazılmasının ilk adımı da o anda işte o arada. Kompartmanın kapısında atıldı. Talat Bey Enver'in önce elini sıktı sonra kucakladı ve peronda bekleyen kalabalığa dönerek Enver'in kolunu kaldırıp ''Yaşasın hürriyet kahramanı Enver Bey, yaşasın hürriyet!'' diye haykırdı. İttihat ve Terakki'ye sembol ismi olacak kahramanını artık bulmuştu. Babası istasyonun kapısında onu bekliyordu. Gidip elini öptü. Sonra halka hitaben kısa bir konuşma yaptı. Yolda annesine rast geldi. Onun da elini öptü. Kardeşleriyle görüştü. Sonra cemiyetin karşılamaya gelen mensupları ile Beyaz Kule'den İttihat Meydanı'na doğru yürüdü. Selanik'in en üst düzeyi vali, paşalar, müfettiş paşa, miralaylar ve rütbe bakımından Enver'in çok üzerinde olan daha birçok kişi oradaydı. Ve hepsi hürriyet kahramanı, genç binbaşıyı tebrik ettiler. Paşaların elini öptü, yaşıtlarıyla sarmaştı ve tebriklerini kabul ettikten sonra bir ay önce dağa çıkarken binbir endişeyle ayrıldı, evine döndü. Ama dinlenmesi ne mümkün, halk kapının önünde toplanmıştı, pencereden kendini gösterip yeniden birkaç söz etti ve nihayet odasına kendi ifadesiyle bir daha dönmeyeceğini düşündüğü odaya girdi. Her şey bıraktığı gibi yerli yerindeydi. Hiçbir şey değişmemişti. Dinlenmeye çekildiğinde hatırına Sultan Abdülhamit geldi. Ben ise hakikat müteessiriydim. Kendi kendime milletin benim gibi en hakir hizmetçisine gösterdiği muhabbeti görünce Sultan Hamid iyilik etmek isteseydi kendisine ne yapılmazdı diye düşündüm. Ertesi sabah evden çıkıp İttihat ve Terakki'nin merkezi umumisine gittiğinde Türk tarihinin önemli isimlerine artık bir yenisi ilave edilmişti. Enver. 8. ayrımın sonu sayfa 99.